Ayrım 3. Sayfa 35. Doktor Tversky son deneyim verilerini gözden geçirirken Julia'yı düşündü. Son zamanlarda Julia sanki rüya alemindeymiş gibi dolaşıyordu laboratuvarda. Sürekli kıkırdayıp gülümsüyordu. 2 yıl önce üniversiteye gelen sakin ve çekingen kız sanki o değildi. Yakında insanlar şüphelenmeye başlayacaklardı. Belki de şüphelenenler vardı zaten. Bu Tversky'yi çok endişelendirmiyordu. Okullar var olduğundan beri profesörler doktor öğrencileriyle yatıp kalkarlardı. Bu alışıldık bir şeydi. Yöneticiler bu konu herkesin dilinde olmadığı sürece görmezden gelirlerdi durumu. Hatta böyle bir şeyin olmasını beklerlerdi. Bu profesör olmanın ayrıcalıklarından biriydi. Tabii ki Julia'ya böyle dememişti. Julia pek bu işlerden anlayan bir kız değildi. Hatta saftı. İlişkilerinin gizli kapaklı sürdürülmesi kızı heyecanlandırdığı için Tversky de onun bir heyecanını körüklemeye çalışmıştı. Aslında cinsel açıdan da pek tatmin edici değildi bu ilişki Tversky için. Kız istekli ama beceriksizdi. Adama zevk vermeye çalıştığında tırnaklarını, dişlerini hissedebiliyordu adam. Eğer Tversky üstte olursa da bu sefer de kız patates çuvalı gibi olduğu yerde yatıp dalgın bir edayla gülümsüyordu. Ayrıca baş başa kaldıklarında da Tversky'ye Petty diye hitap ediyordu. Bu çocuksu takma adı değil duymak, düşünmek bile adamı sinir ediyordu. İlişkiye girdikten bir ay sonra profesör bu işi bitirmeye karar vermişti. Ama kızın kendisine aşık olması adama bir fırsat sağlıyordu. İlk başlarda kız deneyde kobay olmaktan çekinmişti. Ancak doktor ona bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattığında hemen kabul etmişti. Şu ana kadar sonuçlar tek kelimeli olağanüstüydü. Deneyler sırasında Julia'dan edindiği bilgiler inanılmazdı. Tversky kızı biraz daha kullanabileceğini düşünüyordu. Evet. Ama bunun doğuracağı yan etkilerden dolayı endişeliydi. Genelde iyiydi kız ama son zamanlarda kafiyeli konuşmaya başlamıştı ve bu tedirgin edici bir gelişmeydi. Bu tür dilsel özellikler şizofrenlerde görülüyordu daha çok. Beyin kimyasıyla uğraşınca akli dengesinin bozulacağının farkındaydı ama bunun bu kadar çabuk olmasına şaşırmıştı. Yine de buna değerdi, Julia'nın ödeyeceği bedel ne olursa olsun. Sonuç olarak deneylerden istediği ve beklediği sonuçları elde ederse Julia'nın güvenliği konusunda bir endişe duymayacaktı. Kendi güvenliği konusunda kaygılanması gerekecekti. Doktor James Forsty çok zeki olmadığını her zaman bilmişti. Ancak kısa boylu, saçları dökülmeye yüz tutmuş, sakallı adam büyük bir bilim adamı olmak için aşırı zeki olmak gerekmediğini de biliyordu. Tabii ki zeki olmanın da getireceği artılar vardı. Ancak bir noktaya kadar etkiliydi bu. Bunun ötesinde ancak zararı olabilirdi. Tipik bilim adamları içine kapanık insanlardı. Gerçek dünyada başarılı olmak için gerekli olan iletişim becerilerinden yoksun olurlardı. Forsty öyle biri olmadığı için şanslıydı. Ne zaman araştırmacılardan birinin onun hakkında gerçek anlamda bir bilim adamı olmadığını söylediğini duysa gülümserdi. Forsty böyle diyenlerin kendisine hakaret etmeye çalıştıklarının farkındaydı. Ama o bunu bir iltifat olarak kabul ediyordu. Sonuç olarak sözde dahi olan bilim adamları, bilim ve teknoloji araştırma laboratuvarının çalışanlarıydılar. Forsty ise bu birimin müdürüydü. BTAL aslında bir kamu kuruluşuydu. Ama birçok sivil buranın varlığından bile haberdar değildi. Aslında böyle olması da iyiydi. Laboratuvar tesisleri 20 yıl önce kurulmuştu. Ama aslında 1952'de Başkan Truman Ulusal Güvenlik Konseyi İstihbarat Yönergesini imzalayıp da Ulusal Güvenlik Ajansı'nı, UGA'yı kurduğunda buranın temelleri atılmıştı. 80'lerin başında UGA, 130 ülkede günde 250 milyon görüşmeyi dinleyebilecek kapasitedeydi. Gerçi görevleri ulusal güvenlikle ilgili konuşmaları dinlemekti. Ama telefonu kaldırıp da AB'nin cinsellikten söz ettiğini duyan yaramaz küçük çocuklar gibi UGA da bazen başka konularda insanları dinlemekten kendini alıkoyamazdı. Ellerinin altında özellikle de bilimsel konularla ilgili bu kadar bilgi olunca UGA bu bilgilerle ne yapacağını düşünmeye başladı. Şifreleme bölümü şefi buna bir çözüm buldu. Bir vizyonu vardı. Dünyanın dört bir köşesinden gelen bilim adamlarını gizlice dinleyerek ve iletişimlerini takip ederek bilgileri toplanacak. Bunlar bir araştırma laboratuvarında şifreleri kırılarak incelenip yorumlanacaktı. Böylece hiçbir ülke, hiçbir zaman ABD'den daha fazla gelişemeyecekti. Bu fikir Ronald Reagan Beyaz Saray'dayken politikacılara sunulduğunda komünist rejimi yakından takip etme fırsatı yakalayacağı için hemen kabul edildi ve dahası takdir edildi. Ve böylece 13 Ekim 1983'te Bilim ve Teknoloji Araştırma Laboratuvarı BTAL kuruldu. İlk başta BTAL sadece yabancı bilim adamlarını takibe almıştı. Ama Soğuk Savaş sona erince ve internet sayesinde uluslararası iletişim artınca BTAL birden isteyemeyerek de olsa yerli bilim adamlarını da izlediğini fark etti. Ancak Amerikan hükümeti BTAL'nin çalışmalarından o kadar çok çıkar sağlamıştı ki bu pek de umurlarında olmadı. BTAL'nin araştırma süreci basitti. Çözücüler dünyanın dört bir tarafındaki ana bilgisayarlara kayıtlı binlerce sayfalık bilgileri ve araştırmaları okuyorlardı. Ve eğer ilginç bir teknolojik gelişme gözlerine çarparsa kurum içindeki bilim adamlarına bildirip bu konunun araştırılmasını sağlıyorlardı. Sonra gerekli deneyleri yeniden yapıp yeni geliştirilmiş teknolojinin geçerliliğini saptıyorlardı. Yeni teknoloji onaylandığı anda da BTAL bu bilgileri ilgili devlet kurumuna iletiyordu. Ama bu teknoloji yabancı bir ülke tarafından geliştirilmişse ve ticari değeri varsa, BTAL Amerika'da merkezleri olan ve yönetimle araları o dönemde iyi olan birkaç çok uluslu şirkete sızdırıyordu bu bilgileri. Çok kısa bir süre içinde UGA dünyadaki en güçlü yeni teknoloji pazarı oluverdi. Forsti 1997'de buranın müdürü olarak işi devraldığında, bir önceki müdürün bu kadar çok para kazanabilecekken ve politik sermaye yapabilecekken bunların hiçbirinden faydalanmamış olmasına çok şaşırdı. BTAL 6 ana istihbarat ajansına çalıntı bilgiler sağlıyordu. Bunlar CIA, DOT, FBI, FDA, NASA ve NIH idi. Ayrıca Silikon Vadisi'ndeki güçlü kuruluşlardan rakiplerine de bilgi veriliyordu. Forsti ile yeni potansiyel müşteriler arasındaki tek engel BTAL denetim kuruluydu. Bu kurul konumları itibariyle ne kadar büyük bir gücü ellerinde tuttuklarının bilincinde olan 3 senatörden oluşuyordu. Forsti gerçekten güçlü olmak için kendi başına karar verebilecek konuma gelmesi gerektiğini biliyordu. Ama bu konuma gelebilmek için de güce ihtiyacı vardı. Forsti bu güç arayışında kendisinden hiç de beklenmeyecek bir yandaş buldu. Bu pek de sağlam bir kişiliği olduğu iddia edilemeyecek olan UGA'daki Stephen Grimes adlı bilgisayar korsanıydı. Grimes 2 haftadan kısa bir sürede başında Utah senatörü Geoffrey Daniels'ın bulunduğu kurulun Forsti'nin önerilerini daha yakından dinlemelerini sağlayacak bilgiler toplamıştı. Gerçi Grimes'ın sürekli insanları izleme huyu çok rahatsız ediciydi. Ama sürekli her şeyi görmek ve bilmek isteyen adam çok da bilgi ediniyordu. Forsti, Grimes'ın Daniel'in o genç oğlanla fotoğraflarını nereden bulduğunu hala bilmiyordu. Bilmek de istemiyordu. Önemli olan tek bir şey vardı zaten. Senatör Daniels o fotoğrafları görür görmez Forsti'nin önerilerini dinlemek konusunda daha ılımlı bir tavır sergileyiverdi. Kuruldaki en kıdemsiz senatör olan John Simmons'ın, Grimes onun Kayhan Adaları'ndaki yasa dışı vergi sığınağını bulduğu anda çok daha yakın ve ılımlı davranır ordu. O günden sonra da Forsti'nin kurula getirdiği hiçbir öneri reddedilmedi. Gerçi hep iki lehte bir aleyhte oy çıkıyordu. Ama Forsti'ye çoğunluğun oylarını almak yetiyordu. Bunun yeterli olması da iyiydi. Çünkü Grimes, Louisiana'lı sağcı ve aşırı dinci bir senatör olan 3. kurul üyesi aleyhinde kullanılabilecek herhangi bir bilgi bulamamıştı. Neredeyse 6 yıldır Forsti, BTAL kurulunun avucunun içine almıştı ve bunu saklamıyordu da. Hem şirketlerin en üst düzey yöneticilerinden hem de devlet adamlarından para sızdırıp durdu. Hayat onun için çok güzeldi. Ama şimdi bu devir kapanmak üzereydi. Çünkü Senatör Daniels uykusunda kalp krizi geçirip ölmüştü. Forsti, Daniels'ın öldüğünü televizyondan öğrendiğinde içinden okkalı bir küfür etti. Daniel'in yerini John McDougall'ın alacağını şimdiden biliyordu. McDougall, Vermont'lı, liberal bir senatördü. 2 yıl önce kurula girmek için başvurmuştu ama kabul edilmemişti. O gün bugündür de bunun peşindeydi. Forsti, McDougall'ın hemen kurula girmek için gerekli girişimleri yapmaya başladığına emindi. Forsyth, MacDougall'ın bir gün istediğini elde edeceğini düşünerek Grimes'tan bu adam aleyhinde kullanılabilecek bilgileri toplamasını istemişti. Ne yazık ki Grimes'in bulduğu tek bilgi MacDougall'ın ilaç sanayiinde hükümet ihalelerini takip eden bir kuzeni olduğuydu. O sabah Forsyth laboratuvara geldiğinde MacDougall görüşme talep etmek için bir mesaj bırakmıştı bile. İşte o anda Forsyth, ay sonunda yerine yeni birinin bulunacağını hemen anlayıverdi. Tabii ki bu görevde sonsuza dek kalamayacağını kendisi de önceden biliyordu. Ama en azından bir sonraki senato seçimlerine kadar kalabileceğini düşünmüştü. İyi ki tamamen hazırlıksız yakalanmamıştı. Son birkaç ay içinde kendi araştırma laboratuvarlarını kurmak için 12 milyon dolarlık fon bulmuştu. Genelde yatırımcılar boş çekler vermezlerdi kimseye. Ayrıca Forsyth gibi parmaklarının ucunda işlenebilecek milyonlarca fikir olan bir adamı finanse etme fırsatını da pek sık yakalamazlardı. Bir tek sorun vardı. Forsyth en muhteşem fikri bulmak için bir yılı olduğunu düşünmüştü. Şimdi ise bir ayı vardı. Ama yine de bunu başarabilirdi. Gelecek iki hafta boyunca dünyadaki tüm araştırma projelerinin özetlerini inceleyerek en karlı olanı çalmak istediği projeyi bulacaktı. Bu projeyi bulduğu anda da BTAL evrakını yok edecekti ki hükümet ileride ona bu konuda rakip olamasın. Şansı da yaver gidiyordu. Çünkü birkaç gün önce okuduğu özetlerden biri gelecek vaat ediyordu. BTAL'nin bir süredir izlediği bir biyoistatistikçinin yaptığı yasa dışı bir takım deneyler anlatılıyordu özette. Sayın doktor bir süredir bir insan deneye beyin dalgaları üzerinde çok ilginç etkileri olan bir bileşim enjekte ediyordu. Forsyth bu deneyin ismini bilmiyordu. Yazıda sadece alfa deneyi olarak geçiyordu. Ama deneyi yapan profesörü tanıyordu. Aslında profesör geçmişte bir görüşme talep etmişti ve buna daha cevap bile verilmemişti. Herhalde bağış bekliyordu. Bu mükemmel bir fırsattı. Forsyth sekreterini aradı. Bana en kısa zamanda bir görüşme ayarlamanı istiyorum. Profesöre nasıl ulaşacağına dair bilgilerin sende olması lazım zaten. Evet, yarın gayet uygun. Adı Tversky.